Ayrım 6. Hayat teselli bulmaktır. Kemal Sayar. Sayfa 81. Mutluluk hastalığı. Modern kibir. Modernliğin mesajı şudur. Bedenlerimizin üzerine yükselirsek onların çürüyecek olması için endişe etmemize gerek kalmaz. Bedene karşı yürütülen bu savaş aslında ölüme karşıdır. Oysa ölüme karşı yürütülen bu amansız modern savaş sadece hayatı küçük düşürmeye hizmet eder. Ergenlik yaşına dahi değmemiş bir çocuk ruh hekiminin karşısında oturuyor. Eliyle boğazını kesme işareti yapıyor. Keşke bu dünyada hiç yaşamasaydım ve sadece orada var olsaydım diyor. İnternette oyunlara müptela olduğu için bilgisayar başında uzun saatler geçiriyor. Ona göre asıl hayat orada. Bu dünyada kayda değer hiçbir şey yok. Modern insanı tanımlamak için en etkili kategoriler demişti Witold Gombrowicz. Olgunlaşamamışlık ve bebeksiliktir. Bebeklerin zamansal ve mekansal kısıtlamaların farkında olmadıklarını biliyoruz. Bu nedenle dünyayı adeta kadiri mutlak bir surette kendi eylemlerinin bir uzantısı olarak görürler. Büyürken acıyla fark ederler ki zaman ve mekan önlerinde bir duvardır ve istekleri her dem karşılanmayabilir. Mutlak güç artık yoktur. Ama onun kaybına bir tepki olarak dünyanın kontrol edilebileceği yolunda büyüklenmeci fanteziler gelir. Modernlik de adeta bu büyüklenmeci benliğin kültürel benzeridir. Bebeksi bir kadiri mutlaklıkla gölgelenmiştir modern insan. Her şey benim arzularımın doyurulması için yollu bir büyüklenmeciliğin gölgesi dolaşır üzerinde. İnsanın insan dışı doğayla ilişkisine baktığımızda da büyüklenmeci tavrın ayak izlerini görürüz. Nasıl bir narsist ötekine bağımlı olmayı şiddetle reddeder ve diğer insanı sadece kendi uzantısı olarak değerlendirirse, modernlik de tabiata bağımlılığı reddeder ve onu sadece insan için var olan büyüsü bozulmuş bir nesne olarak görür. Modernliğin tabiata tahakküm için duyduğu tutku, geleceği sömürgeleştirmek suretiyle zamanla olan ilişkisine taşınır. Dünya insan denetiminden bağımsız olmamalıdır. Bunun için de geleceğin tahmin edilemez, tehlikeli unsurlardan arındırılması gerekir. Geleceği planlamaya ayarlı bir kültürde farklı ve önceden bilinemez olan zaten bilinenin içinde eritiliverir. Artık değişim yoktur. Aynıdan aynıya geçiş vardır. Böylece bir kategori olarak gelecek yok edilir ve onun yerine uzamış, uzanmış şimdi konulur. Oysa zamanı ehlileştirmeye, ölümü bozguna uğratmaya yeminli bir kültür sadece ölümün gölgesinde yaşayabilir. Geleceğin uzamış, uzanmış şimdinin pahasına yok edilmesi, mesafeyi başarılı bir şekilde azaltan teknolojiler marifetiyle halledilir. Bu teknolojiler üretim ve tüketim çarkında daha hızlı döndürürler. Döngünün hızlanmasıyla kar çoğalır. Kapitalist modernliğin OPEC böbürlendiği zaman mekan sıkışması, kültürel büyüklenmeciliğin zamana iz düşümü olarak okunabilir. Böylece hız da başlı başına pazarlanabilir bir meta olacaktır. Hız bu anlamda Batı'nın umududur. Çünkü dünyayı bizim arzularımızın çekip çevirdiği yanılmasını beslemektedir. Fakat hız öldürür. Her şeyi daha hızlı yapmak bize daha az zaman bırakır. Günümüzde modernliğin mütebariz vasfı olarak tecelli eden zaman mekan sıkışmasının şahikasını bilgisayar üzerinden iletişim oluşturuyor. Nete bağlanmak suretiyle aramızdaki coğrafi uzaklık yok olur. Uzak yerler ve siber aleme gömülü gizli kaynaklarla kurduğumuz o birdenbire ilişki bize zamanı açtığımız duygusunu verir. Net üzerinde herkes burada ve şimdi de yer alır. Net bizi çocukluğun o kadiri mutlaklık fantezisine geri götürür. Her şey kontrolümüz altındır. Bilgimiz dahilindedir ve biz ölümsüzüzdür. Dijital dünya bize çağırdığımızda gelecek bir bilgi yığını sunar. İnsanlığın ürettiği tüm bilgiyi kontrol edebilme ihtimali bizi baştan çıkarır. Gerçek hayatta olmayan bir kontrol duygusu bilgisayar başında elde edilir. Kimi yazarlar siber alemi Hristiyanlığın cennet kavramıyla karşılaştırır. Tıpkı cennet gibi bu alem de bize özgürlük, güç, bağlanma ve aşkın neşesini vaat etmektedir. Burada bedenin kısıtlılıkları eriyip gidecek ve ruh kendisini tamamen özgürce ifade edebilecektir. Modernliğin mesajı şudur. Bedenlerimizin üzerine yükselirsek onların çürüyecek olması için endişe etmemize gerek kalmaz. Bedene karşı yürütülen bu savaş aslında ölüme karşıdır. Bu savaş hiçbir yerde modern batı kadar tutkulu bir biçimde yürütülmemiştir. Oysa ölüme karşı yürütülen bu amansız modern savaş sadece hayatı küçük düşürmeye hizmet etmektedir. Görünen o ki sanal aleme duyulan bu iştiyak batının ölüm güdüsünün en taze hali. Bu ithal meyve şimdi bizim çocuklarımızı zehirliyor. Mutlu değiliz hiçbirimiz. Hayatım bite yazdığı bir anda bu hayatı nasıl yaşasam daha iyi olurdu sorusunu sorabilmek, bu yakıcı soruyla daha anlamlı bir hayata başlayabilmek, çünkü anlamın boy verdiği yerde mutluluk da usul usul parmaklarının ucuna basarak gelecektir. Mutluluk, onu hiç aramadığımız bir anda omuzlarımıza konan bir kelebektir. İstanbul baroşlarından birisine bir derneğin davetlisi olarak konuşma yapmaya gidiyorum. Buraya ilk kez gidiyorum. Sokaklar bitişik nizam evlerle çevrelenmiş. Elektrik kabloları sokakların çevresinde ha düştü ha düşecek bir lakaytlıkta uzanıyor. Günün bu saatinde psikiyatri hocasının mutluluk hakkındaki vaazını dinlemeye mahallede oturan 70 kadın ve bir erkek gelmiş. İstanbul'un içindeki bu tuhaf gecekondu gezegeni beni irkiltiyor. Neredeyse hiç ağaç yok ve yamru yumru apartmanların bittiği yerde hemen caddeler başlıyor. Çocukların top sektirebilecekleri bir aralık yok. İnsanların bir araya gelip dertleşecekleri bir agora, altında serinleyecekleri bir söğüt gölgesi yok. Salona bakıyorum ve soruyorum. İçinizde kaçınız mutlusunuz? 1. Bilemediniz, 2 mahcup el kalkıyor. O sırada tuhaf bir şey oluyor. Havada bu beklenmedik soruyla birlikte bir titreşim geziniyor. Ve ön sıralarda oturan birkaç kadın birden ağlamaya başlıyor. Hanidir bu sorunun kendilerine tevdi edilmesini bekliyorlarmış da az sonra uzun bir terapi seansına başlayıp bütün hayat hikayelerini ortaya sereceklermiş gibi. Hüngür hüngür ağlayan kadınlar, mutsuz kadınlar, kendi mutsuzlukları üzerine hiç fikirleri sorulmamış kadınlar. Bir dokun, bin ah işit kase-i fağfurdan misali, sözlerin en ufak dokunuşuyla işlerine kabaran gönül kırıklığını faş etmeye hazır mutsuzlar. Mutluluk, bugün dünyanın önemli meselelerinden biri. Mutluluk hakkında yanlış bildiğimiz şeylerden biri insanların doğal olarak mutlu olduğu düşüncesi. Sanki mutlu olmak için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Mutlu olmak bizim için bir varoluş biçimi ve doğuştan yanımızda getirdiğimiz bir hediye, hatta bir hak. Bizi mutsuz edebilecek olay ve durumların ise bu doğal akışı bozduğuna inanırız. Oysa gerçek böyle değil. Her 10 yetişkinden birinin intihar teşebbüsünde bulunması, her 5 kişiden birinin major depresyona yakalanması, gerçekte mutluluğun varlığımızın dokunulmaz bir parçası olmadığının en önemli göstergeleri. Russ Harris, The Happiness Trap, Mutluluk Tuzağı adlı kitabında mutlulukla ilgili mitolojiyi sigaya çekiyor. Yazara göre Batı dünyasından yayılan bu bizim sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz mutlu değilsen ve olamıyorsan normal bir insan değilsin düsturu baştan aşağı hatalı. Bu durumda mutlu olamamak bir zayıflık göstergesi. Hatta hemen her durumda aceleyle yapıştırılmış bir hastalık etiketi haline gelir. Acı çekmek ve olumsuz düşüncelere sahip olmak artık günümüzde anomalinin en kolay yakalanabilir göstergeleri haline gelmiştir. Bugün rıza ve kabullenişi esas alan bazı terapi yöntemleri, her daim mutlu olamamanın normal bir durum olduğunu ve olumsuz düşünmenin her zaman bir hastalık göstergesi olmadığını savunur. Yeri geldiğinde olumsuz düşünebilmek aslında varlığımızı sürdürmek için elzemdir. Düzelme imkanı olmayan ve bize acı çektiren olayları yok saymak ve böylece hayali bir mutluluk yaratmak yerine bu olayları kabullenmek insanı daha huzurlu kılar. Mutluluk üzerine bir diğer yanlış inanç, iyi bir hayat geçirmemiz için tüm olumsuz duygulardan kurtulmamız gerektiğini söylemektedir. takıntılı bir şekilde mutluluğu yakalamamız ve bizi aşağı çekebilecek tüm düşünce ve deneyimleri terk etmemiz gerektiğini zannederiz. Oysa gerçek bambaşkadır. Hayatımızı anlamlı kılabilecek tüm durum ve olaylar bize olumlu olduğu kadar olumsuz duygular da yaşatır. Bu ikisinin aynı kaynaktan çıktığı gerçeğini göremediğimizde mutlu olmak adına olumsuz duyguları feda ederiz. Böylece bize olumlu duyguları ve gerçek mutluluğu tattırabilecek olan durum ve deneyimleri toptan terk etmiş oluruz. Varoluşçu yazar Paul Tillich bu durumda yokluktan kaçmak için varlığı inkar etmek diyor. Gerçekte hayatımıza anlam katan, bizi derinden mutlu edebilecek ne varsa bizi aynı zamanda endişelendirebilir, kızdırabilir, hatta üzebilir. Mutluluğu yakalamak için yapmamız gerektiğini sandığımız bir diğer şey, duygu ve düşüncelerimizi kontrol etmek. Son yıllarda sayıları giderek artan, altyapısı çoğu zaman belirsiz yaşam koşulları bize bunu dikte eder. Kişisel yardım ve kişisel gelişim teknikleri sayesinde neredeyse her zaman ne hissedeceğimizi ya da ne düşüneceğimizi belirlemeye çalışırız. Oysa hayat ele avuca sığmayacak kadar belirsizliklerle dolu, önden kestirmesi çok zor ve karmaşık. İçinde kontrol edilmesi güç pek çok dinamik aynı anda işliyor. Hayatın üzerinde tam bir denetim kuramayız. Ne hissedeceğimizi, ne düşüneceğimizi her zaman belirleyemeyiz. Mekanik bir yaşantı için programlı değiliz. Hayatı tam manasıyla denetleyebileceğimiz yanılsaması, başarısızlık duyguları uyandıracak ve bizi endişelendirecektir. Kısacası, mutlu olmaya çalışırken kendimizi ağır bir endişenin kucağında bulabiliriz. Yaşam koçları bize kendimize ne kadar hakim olabilirsek o kadar başarı kazanacağımızı müjdeler. Koçlara göre işin sırrı kendimizi ne kadar düzenleyebildiğimizdedir. Tuhaf olan şu ki seçimler dünyasında hayatımızı yönetmek üzere yine otoriteye bel bağlamış ve bir koçtan medet ummuşuzdur. Bu tuhaf oyunda koçlar koyunlara hizmet eder. Mutsuzluğun tırmanmasında sosyal dokunun tahrip olmasının da önemli payı var. Fedakarlığın öldüğü, kendimizden başka bir şey uğruna yaşam yükümlülüklerinin kaderimizi tayin ettiği günler geride kalmıştır artık. Ehrenreich ve İngiliz'i izlersek eski koruma ve bağımlılık hiyerarşileri artık yok. Yalnızca özgürce son verilen özgür sözleşmeler var. Uzun zaman önce üretim ilişkilerini içine alarak genişleyen piyasa şimdi bütün ilişkileri içerecek şekilde genişlemiştir. Böyle bir iklimde dünyayı değiştirmenin düşünü pek az insan kuruyor. Kişisel başarıyı varoluşun esas amacı haline getiren hazcı bir bireycilik her yerde kol geziyor. Zygmunt Bauman'ın Yaşam Sanatı adlı kitabında söylediği gibi, dünyanın yönetilme biçimiyle ilgili kaygının yerini kendi kendini yönetme kaygısı aldı. Bizi üzen ve kaygılandıran şey, bütün sakinleriyle beraber dünyanın hali değil. Dünyadaki zorbalıkların, saçmalık ve adaletsizliklerin, kaygılı bireyin iç huzurunu ve psikolojik dengesini bozan ruhsal sıkıntılar ve duygusal sarsılmalar şeklinde yeniden dolaşıma girmesinin ürünü olan şeylerdir. Christopher Lush'ın Narsizm Kültürü adlı şaheserinde tartıştığı üzere, yeni narsistler dünya ahvalini sadece kişisel sorunların prizmasından geçirerek algılar ve bu kişilere suçluluk duygusundan ziyade endişe musallat olur. Kişisel hayat artık esaslı bir mücadele alanıdır ve mücadeleyi kazanmak için başkalarının onay ve hayranlığına onulmaz bir ihtiyaç duyarız. İnsan mutluluğunu parayla tartamayız. Bu konuda yine Zygmunt Bauman'ı okumak yeterli bir özet veriyor. Gözlemciler, insan mutluluğu için önemli şeylerin yaklaşık yarısının hiçbir fiyatı olmadığını ve mağazalardan satın alınamayacağını ileri sürüyor. Eldeki nakdiniz ve kırdiniz ne olursa olsun, bir alışveriş merkezinde sevgi ve dostluğu, aile hayatının zevklerini, sevdiklerinizle ilgilenmekten ve komşunuza yardım etmekten gelen tatmini, iyi yapılan bir işten elde edilen öz saygıyı, hepimizde ortak olan zanaatkarlık yeteneğini tatmin etmeyi, iş arkadaşları ve ilişki kurduğunuz diğer insanların takdir, sempati ve saygısını bulamazsınız. Şu, epeyce muhtemeldir ki yitirilenler kazanılanları çoğu kez geçer ve mutluluk yaratmak üzere artan gelir kapasitesinin yerini paranın satın alamayacağı şeylere erişimin azalmasının neden olduğu mutsuzluk alır. Bir danışanımı hatırlıyorum. Kocası ülkemizin önde gelen şirketlerinden birinde üst düzey yöneticiydi ve çok yoğun çalışması icap ediyordu. Ailenin belki sonraki bir iki kuşağa yetecek maddi birikimi de oluşmuştu. Ancak koca, baba, pazar günleri bile işe gitmek veya evde bilgisayar başında çalışmak zorunda kalıyordu. Anne ve çocuklar babayı nadiren görebiliyor ve onunla neredeyse hiç zaman geçiremiyorlardı. Hanları hamamları istemiyorum diye sular seller gibi ağlıyordu danışanım. Parayı pulu istemiyorum. Ben kocamı görebilmek istiyorum. Dünyada mutsuzluk istatistikleri tırmanıyor. İnsan hayatın neden sorusuna cevap bulmadan nasıl sorusuna cevap yetiştiremiyor. İstanbul Barosu'nda ağlayan kadınlar anlayışsız kocalardan, ağır hayat şartlarından, komşuluğun bitmesinden, şehri idare edenlerin rahatça gezebilecekleri parklar inşa etmemesinden, yalnızlıktan, tekinsizlikten, hayatın maddileşmesinden ve buna benzer onlarca sebepten dolayı mutsuz. Şirket yöneticisinin eşi, kocasıyla birlikte aile hayatının lezzetlerini tadamıyor olmaktan, yalnızlıktan, dünyayı tek başına omuzlamaktan dolayı mutsuz. Yabancı bir terapistin bir yerlerde bir gözlemini okumuştum. Yolu, hasta olarak yoğun bakıma düşenlerin ömrün sonraki dönemlerinde hayattaki öncelikler sırasını daha iyi yapabildiğini yazıyordu. Hayatın bite yazdığı bir anda bu hayatı nasıl yaşasam daha iyi olurdu sorusunu sorabilmek, bu yakıcı soruyla daha anlamlı bir hayata başlayabilmek. Çünkü anlamın boy verdiği yerde mutluluk da usul usul parmaklarının ucuna basarak gelecektir. Mutluluk, onu hiç aramadığınız bir anda omuzlarınıza konan bir kelebektir. 6. ayrımın sonu. Sayfa 89.